Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programda. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz.
Evet, bugün Yusuf programı ben devralmak istiyorum. Dilersen, izin verirsen.
Memnuniyetle.
Bugün Aşina yayınlarını konuşacağız seninle. Gerçekten bir yayın evi, yayıncılık denildiği zaman heyecanlanıyoruz. Hepimiz heyecanlanıyoruz okurlar olarak.
Hay hay.
Ve bu noktada merak ettiğimiz soruları da sana sormak istiyoruz. Çünkü işin bizzat içerisindesin ve çok yeni olan bir yayın evinde siz kurdunuz. Hı hı. Değerli dostlarla birlikte. Aşina yayınları.
Evet.
Öncelikle genelden başlamak gerekirse Türkiye'de yayıncılık nasıl işliyor? Şu an yeni yayın evleri, yeni yazarlar, yeni kitaplar çıkıyor. Bu konu hakkında öncelikle ne söylemek istersin?
Hay hay, memnuniyetle. Bizim malumunuz bir okur kitap dergimiz var. Üçüncü sayısı çıktı şimdi. Bu bizim çok keyif aldığımız, heyecan duyduğumuz bir çalışma. Buradaki iyi bir ekiple beraber Üsküdar'da Uluslararası Genç Derneği'nde yürütüyoruz beraber. Mehmet Lütfü Arslan abimizin öncülüğünde, Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizin himayelerinde. Burada hakikaten iyi bir ekiple beraber bir dergicilik yapıyoruz. Aynı zamanda Genç Dergisi de buradan çıkıyor. Biz Okur Dergisi'ni çıkartırken aklımızda bir de yayın evi düşüncemiz vardı. Hani sadece bir kitap dergisi tek başına yeterli olmaz. Bir de bunu besleyecek veya dergi kitabı besleyecek bir yayın evine ihtiyaç var. Önce kendi kitaplarımızı basacağımız, daha sonra açılacağımız, çeviriler yapacağımız, işte telif eserler basacağımız vesaire bir yayın evine ihtiyaç vardı. Bunun istişarelerini sürdürdük. Lütfü abimizin öncülüğünde Aşina yayınlarını kurmuş olduk. Ve ilk kitapları da bu içinde bulunduğumuz ay içerisinde çıktı. İlk 4 kitabı çıktı.
Şu an dağıtım ağında mı?
Evet, yani kitapyurdu.com'dan ulaşılabiliyor kitapların her birine. Ayrıca Türkiye çapındaki büyük kitapçılardan da ulaşılabiliyor.
Evet, bunlar gerçekten önemli bilgilerdi. Bununla birlikte
yayıncılık meselesini herhalde biraz açmamı istemiştin. Evet, oradan birkaç bir şey daha söyleyeyim müsaaden olursa. Türkiye'de bir tabu var Furkan. Biz okumayan bir toplumuz, tabusu bu. Bunun hiçbir gerçeklikle alakası yok. Hiçbir istatistik veriyle alakası yok. Biz zannediyoruz ki Marmara'ya, metroya veya otobüslere bindiğimizde herkesin elinde kitap olsun. Herkes kitap okusun. İşte herkes kitaplar hakkında konuşsun. Kitaplar yüz binlerce satsın, milyonlarca satsın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok Furkan. Yani en çok okunan toplum, okuyan toplum, hani Japonya, Amerika, bunlar örnek verilir ya. Burada da insanlar metroda böyle harıl harıl kitaplar okumuyorlar, yani böyle bir dünya yok. Bu her zaman için küçük zümreler üzerinden ilerleyen bir şeydir. Yani bütün tarih boyunca bu böyledir. Türkiye'de bilinmeyen bir şey var. Kitap üretimi ve yayıncılık anlamında dünyada 11. sıradayız. İstatistik verilere göre.
Özellikle çok önemli bir rakam.
Gerçekten öyle. Özellikle 2016 için söylüyorum bunu. Bunu ölçeklendiren İPA diye bir kuruluş var, uluslararası. Hem kitap üretiminde hem de yayıncılıkta, yani iki farklı dalda birden 11. sıradayız. Şimdi bu ilk 10'dayız neredeyse, yani böyle diyebiliriz.
Çok önemli bir rakam.
Ve düşünün, hani yani Avrupa ülkeleri 20-25 tane ülkeye var bunun içerisinde. Bir sürü başka gelişmiş ülke sayılabiliyorken Türkiye bu rakamı hakikaten başarı. Bunun yanında şöyle bilgiler verebilirim. Türkiye'de 2016 yılında 650 milyon çeşit adet kitap basılmış. Çeşit değil, adet. Bunların yaklaşık 260 milyonu Furkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda ücretsiz olarak dağıttığı kitaplar. Hı. Geriye kalan 400 küsür milyon kitap bandrolli kitap. Bandrolli kitap demek Kültür Bakanlığı'ndan izinli ve satılacak kitap demektir. Hediye edilecek değil, satılacak kitaplara bandrol alınır. 400 küsür milyon kitap var 2016'da, sadece 2016'da, bir yıl içerisinde. Şimdi biz çöp konteynerlerinin içerisinden tonlarca ağırlıkta kitap toplamadığımıza göre, denizlere vesaire bir yerlere de kitap atılmadığına göre Furkan,
evet,
bu kitaplar okunuyor, bu kitaplar satılıyor bir şekilde.
Doğru.
Veya dönüyor. Veya biz hani yıllar arasındaki kıyaslamada küçülmeye gitmiyorsak eğer, yayıncılık anlamında, ki gitmiyoruz. %7.4 bir büyüme gerçekleşmiş 2015-2016 arasında. Ve yüzlerce yayın evi var. Burada binlerce çalışan var. Bunların hepsi ayakta duruyorlar, devam ediyorlar yayıncılık faaliyetlerini. Bütün bunlara dair genel bir okuma yaptığımızda Türkiye çapındaki binlerce kitapçıyı, hepsinin iş yapabiliyor olduğunu vesaire düşündüğümüz zaman Türkiye kitap okuyor.
Evet.
Yeterli mi? Bunu ayrıca tartışmak gerekiyor. Elbette yeterli olmadığı kanaatine varabiliriz. Daha fazla olsa keşke. Ama bu çok az kitap okuyan bir toplum, hiç okumayan bir toplum olduğumuz kanaatlerini yıkan rakamlar. O anlamda Türkiye'nin ben kitap okuduğunu düşünüyorum. Burada bir soru daha gelebilir belki. Nitelikli kitaplar mı? Hakikaten yani bu çok okunan kitaplar, daha çok insanların elinde dolaşan kitaplar nitelikli kitaplar mıdır? Yoksa pespaye kitaplar mıdır? Ucuz edebiyat mıdır? Bunları da ayrıca sorabiliriz. Yani o öbür bahis çünkü farklı yani okuyup okumama bahsi. Niteliği artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Bizim şimdi yeni kurduğumuz Aşina Kitap da bu yayıncılık dünyasındaki niteliği artırmaya yönelik bizim bir niyetimizin sonucu.
Aslında tam soracağım sorunun cevabını verdin. Yani Aşina Kitap'ın vizyonu nedir, misyonu nedir? Bu hususta bir soru soracaktım. Yani ne tür bir vizyonla kendinizi ortaya koyuyorsunuz?
Biz şimdi kitap yayıncılığı anlamında bir takım eksiklikler görüyoruz. Bunu mesela Okur Kitap dergisinde hani niteliği önceleyerek bir nebze aşmaya çalışıyoruz. Bir hani katkı sağlamak istiyoruz daha doğru bir ifadeyle yayıncılık camiasına. Dergiyle yayın evini birbiriyle baş başa götürerek birbirini destekleyici birer organ olarak görüyoruz ve hem mesela tasarım anlamında hem çizimler, illüstrasyonlar anlamında bir belki yeni bir hareketlilik katabiliriz yayıncılık camiasına. Bu anlamda yeni bir nefes soluk olabiliriz. Hem de içerik muhteva anlamında zengin şeyler sunabiliriz. Çünkü bizim kendi çevremizde böyle bir imkan var. Ayrıca basmayı düşündüğümüz seri kitaplar var ileriki zamanlarda. Dünya klasiklerinden çeviri kitaplar var. Gençlik kitapları var, akademik kitaplar var, çocuk kitaplıkları var. Bizim hani o anlamdaki hedeflerimiz âli tutuyoruz, geniş. Ve umuyoruz ki kısa süre sonra bunları gerçekleştirmeye imkan bulacağız.
Şimdi ben Aşina Kitabı ilk gördüğümde dikkatim bir anda ismine kesildi. Yani Aşina ismi nereden geldi, bu çıkış süreci nasıl gerçekleşti?
Aşina Farsça kökenli bir kelime. Bizim hani isim anlamında hakikaten gönlümüz mütmain, içimiz razı olduğu bir isim. Çok fazla isim üzerine düşündük tabii. Onlar zorlu süreçlerdir bilirsin tabii. Yani dergi kurarken de öyledir bu. Yeni bir şeye başlarken de. Biz mesela üniversitede bir öğrenci dergisi çıkartacaktık, sen de biliyorsun.
Evet.
Üniversiteler Arası Sosyoloji Dergisi. Yaklaşık bir yıl boyunca onlarca toplantıyla isim belirlemeye çalıştık. Bir yıl belirleyemedik yani.
Evet.
Böyle sancılı şeylerdi bunlar ama biz tabii biraz idmanlı olduğumuz için bu tip işlerde isim konusu yine birkaç aylık bir yoğun mesaiyle atlatıldı. Aşina Farsça kökenli bir kelime olup bildik, tanıdık anlamına geliyor. Biz de slogan olarak tabiata, bilgiye, fikre, insana ve kitaba aşinayız demek istedik. O anlamda hoş bir isim oldu. Umarız okurlarımız da beğenir. Tabii benim bu bütün söylediklerim biraz yayın evinin editörü olarak benim kanaatim. Fakat genel puanlamayı, takdiri okurlar yapacaklardır. Umarız onlar beğenirler.
Benim dikkatimi çeken, yani şu an birkaç tane kitap var elimde Yusuf. Çalışmaların illüstrasyonları, mizampajı, yazı şekilleri, kullanılan teknikler vesaire benim gerçekten hoşuma gitti. Bunu ifade etmek istiyorum. Şu an elimde Lütfü Arslan Bey'in Uyanın Rüya Vaktidir isimli eseri var. Bu kitap
tasarım anlamında tabii özellikle logonun tasarımı dolayısıyla Seyfullah Bayram'a teşekkür etmek isterim buradan. Hakikaten güzel bir logo hazırladı bize. Hem sade hem de çok şey anlatan bir logo bu. Kitapların genel konsept tasarımını Abdurrahim Yüce yaptı. Hakikaten o da çok başarılı bir tasarımcı. Hem Seyfullah Bayram hem de Abdurrahim Yüce birlikte kitapların kapaklarını hazırladılar. Bizim içimize sindi. Özellikle 3 kitabımızın bir hani seri tipinde bir tasarımı var. Bazılarında çizimler var. Bir de şiir kitabımız var. Yani aslında ilk 4 kitabımız çıkmış oldu.
Şu ana kadar kaç kitap?
4 Şu an 4 kitap çıkmış oldu.
Evet.
Bunun içerisinden bir tanesi Süleyman Ragıp Yazıcıların şiir kitabı. Hakikaten yayın camiasına bizim yayın evimiz aracılığıyla bir şair kazandırdığımızı düşünüyoruz. İyi şiirleri sunduğumuzu düşünüyoruz. Orada görsel ağırlıklı bir çalışma da yaptık. Şairin kendi doğrudan hayatıyla alakalı bir takım fotoğraflara yer verdik. Güzel, hoş bir kitap oldu. Bunun dışındaki 3 kitap biraz seri kitap olarak düşündüğümüz tarzda. Denemelerden oluşuyor kitaplar. Mehmet Lütfü Arslan abimizin Uyanın Rüya Vaktidir isimli bir kitabı var. Mesut Kaya'nın Müslümanlık mı İslamcılık mı başlığını taşıyan bir kitabı var. Ve Mehmet Dinç'in, klinik psikologtur kendisi, Bırakma Kendini isimli bir kitabı var diyelim.
Yani birçok alandan kitap basmayı hedeflerine almış bir yayın evinden.
Kesinlikle öyle.
Bahsediyoruz. Gerçekten
bu Mesut Kaya'nın kitabı, evet. Mesela elinizde tuttuğunuz Müslümanlık mı İslamcılık mı kitabı, özellikle fikir işçilerinin yolunu aydınlatacağını düşündüğüm bir kitap.
Evet.
Mehmet Lütfü Arslan abinin Uyanın Rüya Vaktidir kitabı, denemelerden oluşan ve hakikaten bizi sarsan, biraz böyle özümüze dönmeye çağıran bir kitap. O anlamda ben böyle okuma halkalarının başucu kitaplarından olacaklarını düşünüyorum bunların. Bırakma Kendini de yine denemelerden oluşan bir kitap. Mehmet Dinç'in, bilenler bilir, çok tatlı, leziz bir üslubu vardır. O leziz üslubu bu kitapta da görüyoruz. Bunların tabii devamı gelecek farklı yazarlarla ve farklı serilerle. Umarız okurlar da beğenirler.
Evet, gerçekten yani eserlere baktığımda ben o heyecanı görüyorum doğrusunu istersen. Yine aynı şekilde Yusuf, kitabın kapağına baktığımızda kitabın kapağı göz yormayacak cinsten bir kapak.
Doğru.
Doğrusunu istersen ben öyle çok albenisi yüksek cafcaflı kitapları çok sevemiyorum nedense. Çok fazla elim gitmiyor. Çünkü bende bir ters orantı mantığı oluşmuş. Yani eğer bir kitabın kapağı ne kadar albeniliyse, beni al diyorsa, böyle bir hani tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse bir gösteri şov malzemesi haline geliyorsa, o kitabın içeriğinde bir noksanlık olduğu kanaati hasıl oluyor. Şu an bu kitaplara baktığımda genel itibariyle bir sadelik görüyorum. Bir mütevazilik görüyorum. Ve iddiayı da içinde barındırmakla beraber bir şeyleri ifade etme arzusu içerisinde olduğunu görüyorum yazarların. Yani bir dert ürünü olarak ortaya çıktığı kanaati bende hasıl oluyor.
Yani tasarımla ilgili şöyle altın oran diye bir şey var malumun.
Evet.
İnsanın hani baktığı zaman gözünü yormayan, doğrudan böyle tatlı hoş gelen bir şey bu. Bunlar tasarımlarda kullanılıyor zaten, bu altın oran. Bunun yanında o sadelikle ilgili belirttiklerin hakikaten önemli. Biz mesela sadeliğin zaferi diye bir şeye inanıyoruz. Yani sade olan hoştur. Burada tabii sade demek, hani bazı yayınevler yapıyor ya, işte bembeyaz bir kapak, ortaya ufak bir resim. Hani herkesin kolayca bulabileceği de bir resim bu. Üstüne sıradan bir başlık. Bu değil yani kastımız.
Evet.
Hani zarif, estetik bir sadelikten bahsediyoruz. O anlamda biz Aşina kitabın kapaklarında bunu yapmaya çalışıyoruz. Okurun mesela kapaklarında da, okurun iç sayfalarında da hep bu sadeliğin zaferini gerçekleştirmeye çalıştık. Hep bu anlamda da iyi dönüşler aldık.
Geçenlerde çok ilginç bir olay şimdi aklıma geldi de, okumuş olduğum bir haberde dünyanın en pahalı 10 aracını tanıtıyorlar. İşte 10'dan geriye doğru sayıyorsunuz. Çok böyle acayip arabalar, tasarımlar, ilginç, sanki uzay çağında böyle yapılmış uçan arabalar gibi araçlar falan. Sonra birinci sıraya geldik Yusuf. Çok sade. Ondan sonra yani bir albenisi olmayan ama hakikaten çok diri bir araç gördüm. Tank gibi bir araba. İşte dediler, dünyanın en pahalı aracı bu. Dedim yani en pahalı olabilir ama dedim yani bir insanı cezbeden tarafı nedir diye düşündüğümde sonradan fark ettim. O aracın sadeliği cezbediyor insanı. Yani üsluptaki sadelik, kitaplara dönecek olursak tekrar, üsluptaki sadelik.
Doğru, yani hem tasarımda hem üslupta bir sadelik.
Tabii
yani
özellikle,
sözde de yormayacak. Evet. Söz okuduğunuz kelimeler sizi yormayacak. O anlamda işte mesela orada onu gerçekleştirmeye çalıştık editoryal çalışmalarla. Yani okuduğunuz bu paragraflar, sayfa düzeni, kelimelerin arasındaki ölçüler bile hakikaten detaylarda bir sürü şey var Furkan. Kelime arası boşluk, satır arası boşluk, kenarlarla ilgili orantılar. Bunların hangisini tercih edersek, hangi yazı tipini, puntoyu tercih edersek gözü yormaz, en iyi okumayı sunar. Bunu tartıştık aramızda ve en nihayetinde güzel bir şey oluştu diye düşünüyorum ben.
Aslında bu yazı stilinin tercihi, puntoların tercih edilişi, yine aynı şekilde kapak resimleri vesaire, o çalışmanın kalitesiyle beraber ciddiyetini de ortaya koyan şeyler.
Doğru.
Ben yakın zamanda popüler kitaplar üzerine bir çalışma, daha doğrusu bir inceleme yapmıştım. Burada görmüş olduğum husus şu: İncelediğim 10 kitaptan 7'si Yusuf gerçekten o ciddiyeti veremiyor. Ne yazık ki. Yani çok fazla okunuyorlar, çok fazla satışları var. Bu yayın evlerinin, ki yeni yayın evleri,
o söylediğin o cahçaflı meseleyi kapaklarda, evet, yapıyorlar böyle.
Yani
bir sürü
işte,
iç içe girmiş renkler, insan yüzleri, işte o kabartmalar vesaire, o bir albenisi oluşturuyor onu.
Bir de şu var
ama içerikleri zayıf olabiliyor.
İçerikle birlikte yani mesela edebiyat parçalama diye tabir edilir ya tırnak içerisinde. Böyle bir edebiyat parçalama havasına girildiğinde
yani zorlama olduğunu evet, hissediyorsunuz onu zaten. Yani kendi akışı içerisinde akıp giden ve ustalıkla dizilmiş kelimeler hoş gelirken zorlama olanlar hemen dikkatinizi çekiyor ve irrite ediyor sizler.
Doğru. Peki Aşina kitabın bir standardı var mıdır? Kitabı basmak isteyenler, kitabını bastırmak isteyenler veyahut da size yazılarını göndermek isteyenler. Belki yeni bir klasik yazarı çıkaracak Aşina Yayınları. Bu husustaki standartlarınız nelerdir?
Hay hay, çok teşekkür ederim bu soru için. Yani genelde Türkiye'deki yayın evleri yeni okurlara, daha doğrusu yeni yazarlara kapalıdırlar. Yani siz bir kitap çalışmasıyla yayın evine gittiğinizde hep böyle soru işaretleriyle bakarlar. Yani bilindik bir yazar değilsin. Yani muhtemelen kötü yazmıştır. Hep böyle genel bir algı vardır. O yüzden piyasaya da yeni yazarlar çok çıkmıyor. Bilindik yazarların hep böyle eski yazıları bile dahil, yani öyle gidiyor. İsim vermek istemiyorum şimdi mesela. Çok bilindik bir yazarımız var bizim Türkiye'de. Bunun her adının geçtiği kitap çok sattığı için artık yayın evi işin iyice cılkını çıkardı derler ya. Şöyle bir şey yaptı. Eskiden basılmış olan diyelim ki 4-5 tane kitabının içerisindeki en güzel cümleler diye yeni bir kitap çıkarttı. Yani bu böyle seviye yerlerde yani. Ve bu kitap da hani maalesef çok sattı. Şimdi şunu söylemek isterim. Biz tabii bu işi önemsiyoruz, yani yeni yazarlara açığız. O anlamda bir fikri, iyi bir projesi, iyi bir hikayesi, kitabı olanlar mutlaka bize başvursunlar. asinakitap.com bizim mail internet sitemiz. Oradan bize ulaşabilirler. iletisim@asinakitap.com üzerinden bize mail atabilirler. Üsküdar'daki Marmara'ya çok yakın bir yerdeyiz. Arzu ederlerse buraya da bizi ziyaret edebilirler. Fikirleri bekleriz yani o anlamda.
Evet Yusuf, şu an Aşina Kitap yayın hayatına başladı. Gayet güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde başladı. 4 tane kitap çıktı. Bundan sonraki süreçte yakın zamanda herhangi bir proje var mı? Yeni kitaplar çıkacak mı? Üzerine çalıştığınız...
Evet, yeni kitapların hazırlığı içerisindeyiz. Ama henüz netleşmediği için çok isim vermek doğru olmayabilir. Evet. Bir sonraki hedefimiz özellikle çevirilere biraz ağırlık vermek. Bu tabii dünya klasiklerinden çeviri olabilir. Veya işte kendi bizim gelenekten çeviriler olabilir. Bunları biraz gerçekleştirme niyetindeyiz. Sadece İngilizce de değil yani. Belki başka dillerden de. Bu anlamda hani fikri olanlara da açığız. Yani şöyle bir kitap var. Mesela gün yüzüne çıkması gerekiyor gibi fikri olanları da o anlamda bize başvurmaya bekleriz. Bazı telif kitaplarımız olacak. Bazı iyi isimleri Aşina logosu altında yakında karşılaşabilecek dinleyicilerimiz. Onlar da sürpriz olsun diyelim. Bizi takip etmeye devam etsinler. Sosyal medyadan, internet sitemizden Aşina Kitap olarak bizi takip edebilirler.
Evet, özellikle klasikler gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir toplumun temel zihin kodlarını belirleyen unsurlar bu klasikler. Senin de az önce söylediğin gibi aslında bu iş çok büyük bir kesim yapmıyor. Koskocaman bir ülkenin bütün halkı yapmıyor.
Doğru.
Yani bir zümre yapıyor demiştin.
Doğru. Ve gençlik ve çocuk kitaplarında da mesela ciddi eksiklikler var. Yani bu alanlar verimli alanlar. Gençlik kitapları ile ilgili mesela çok iyi işler yapılabilir. Çocuk kitapları ile ilgili hakeza son yıllarda artıyor zaten bu işleri yapan yayın evleri.
Evet.
Biz de bu alana katkı sağlayacağız.
Dünya çapında bir çocuk edebiyatına yönelik bir ilgi yeniden var. Oluşmaya
evet.
Başladı.
Doğru.
Özellikle
yani
geçen...
bizim kendi çocukluğumuzu hatırla.
Evet.
Biz o kadar böyle geniş bir kitap ağı yoktu. Yani böyle bulabileceğimiz, okuyabileceğimiz. Şu an var. Pek çok çocuk kitaplığı basan, sadece bu işi yapan yayın evi var. Veya hani büyük yayın evleri çocuk kitaplığı altında basıyor bu kitapları da. Ve hani iyi yapanlar da var hakikaten. Biz de niyetimiz katkı sağlamak bu alana.
Peki bundan sonraki süreçte e-kitap formatında vesaire bir durum söz konusu olacak mı?
Olabilir. Yani normal kitabın yanında e-kitap olarak da bir imkan sunabiliriz. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de e-kitap işi tam tutmadı. Yani bu alanla ilgili ciddi yatırımlar yapıldı. Bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi, normal basılı kitapla e-kitabın fiyatı arasında çok büyük bir fark yok. Yani insanlar fark olmayınca eline kitap alıp onu kütüphanesine koyup daha kalıcı yapmak istiyor. Normal bir PDF kitaptan ziyade. Ama arasında ciddi bir fark olsa, örneğin normal basılı kitap 15 lirayken e-kitap 2 lira 3 lira gibi bir şey olsa Tamam mı? Yani o tercih edilmesi makul ve mantıklı olabilirdi. Ama birkaç lira var sadece yani aralarında fark olarak. Ve hala bizde şey var. Yani internet alışverişine dair bir ön yargılar var. Normalde insanlar kredi kartlarını normal süpermarketlerde, başka yerlerde kullanabilirken internet alışverişinde kullanmayı hala önemli bir kesim tercih etmiyor. Bu da etkili. Ama biz her iki yolu da deneyeceğiz.
Evet, gayet güzel. Yine bununla birlikte diğer yayın evlerinin günümüzde zor zamanlar yaşadığını görüyoruz.
Şöyle, genel aslında büyük yayın evleri ve işini iyi yapanlar çok zorluk yaşamıyorlar ve hatta üstüne ekleyerek gidiyorlar. Çünkü çok fazla kitap fuarı oluyor son yıllarda. Hı. Malum bunu konuştuk daha önceki radyo programlarımızda. Kitap fuarları yayıncıları diri tutmak için bir imkan sunuyor. İyi hamleler yapamayan, günümüzü doğru okuyamayan yayın evleri batabiliyor. Ama bunlar da çok azdır yani. Türkiye'de genel bir okuma yaptığınız zaman yüzlerce yayın evi var ve binlerce kitap basıyorlar bunlar yıl içerisinde.
Ya bu açıdan bu handikap bizim için söz konusu değil diyorsunuz. Yani büyük oranda. Tabii. Güzel yayınlar çıkardıktan sonra yine fuarlarda...
Yani doğru adımlar attıktan sonra evet. Bu iş ticari olarak da makul bir iş, yatırım yapılabilecek bir iş. Sadece iyi okumak lazım.
Doğru. Yani kültür alanına gerçekten yeni bir soluk kazandırdığını ifade etmek mümkün Aşina kitabın.
Hay hay.
Bu açıdan benim şu an için sana soracaklarım bunlar. Umarım dinleyicilerimiz de...
Önümüzdeki günlerde kitaplar, farklı kitaplar çıktıkça da bu programda yine konuşuruz bunları.
Peki şu an kitaplar basıldı.
Evet.
Bunlara ulaşmak isteyenler internetten...
Kitapyolu.com'dan ulaşabiliyorlar. Ve pek çok büyük kitapçıda da var, ulaşabiliyorlar.
Peki, çok teşekkür ediyorum Yusuf.
Ben teşekkür ederim.
Benim bir tanıtacağım bir kitap var. Dilersen onu tanıtayım.
Hay hay.
Ondan sonra sözü tekrar asıl sahibine, yani sana vermiş olayım.
Estağfurullah.
Evet, elimde Yapı Kredi yayınlarından Sadık Hidayet'in kaleminden çıkmış Hayyam'ın Teraneleri var. Hayyam'ın Teraneleri, Yusuf.
Ömer Hayyam mı?
Evet, Ömer Hayyam'ın yazmış olduğu rubaileri içeriyor.
Tamam.
Ve aynı zamanda Sadık Hidayet tarafından onun rubailerine yönelik bir takım değerlendirmeler söz konusu. Kitabın hacmi çok fazla değil. Böyle ortalama bir kitap olduğunu söylemek mümkün. 117 sayfa. Aslında kısa da denilebilir belki. Zaten kitabın yarısı o rubailerden müteşekkil. Diğer yarısı da Sadık Hidayet'in yazmış olduğu değerlendirmeleri içermekte. Tabi Sadık Hidayet ismi İran açısından önemli bir isim. İran edebiyat açısından, özellikle modern edebiyat açısından önemli bir isim. Birçok hikayeleri söz konusu. Belki bizdeki kısmen Cahit Sıtkı'yı andırır cinsten bir yaşantısı var. Çok karamsar, hayata bakış açısından ciddi, böyle varoluşsal problemleri de yaşayan biri olarak görebiliriz. Şiirlerinin olduğunu bilmiyorum ama hikayeleri var. Kör Baykuş vesaire tarzında hikayeleri var. Okunması gerektiği kanaatindeyim.
Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar kitabı bu tip bir tipolojiyi çok iyi tahlil ediyor.
Evet.
Yani toplum içerisinde çok bu tip şey halleri yaşayanlar, yani hayatı tamamen karamsar gören, mesela bizim çok çok ufak detaylar olarak görebileceğimiz şeyleri kendi zihninde çok büyüten, buna takılan. Yer Altından Notları yeniden okudum Furkan geçenlerde. Yani oradaki çizilen tip, yani çok var gerçekten günlük hayatta. Kendilerini gizliyorlar iç dünyalarında yaşadıkları için ama bunu anlayabiliyorsun. Ya yani oradaki mesela karakter bir subayla mesela bir yolda yürürken omuz omuzda çarpışıyorlar ve bunu zihninde sayfalarca o kadar büyüterek işliyor ki, yani onun sınıfsal olarak kendine üstünlük sağladığını, tekrar o yoldan geçip işte kıyafetlerini yenileyerek bu sefer ben ona çarpmalıyım, o zaman ağırlığımı ortaya koymalıyım gibi o yaşadıkları iç haller, yani onlar o kadar güzel anlatıyor ki bunlar var yani gerçekten.
Aslında bunu şöyle değerlendiriyorum Yusuf. Bu tip varoluşsal problemler genel anlamda bir küresel krizlerle beraber yoğrulan şeyler.
Doğru. Bu Dostoyevski'nin anlattığı zaman da işte Rusya'nın çok zor durumda
tabii
olduğu
zor
yıllar.
Durumda olduğu yıllar. Yine Sadık Hidayet'in yaşamış olduğu yıllar. Aynı şekilde İran'ın zor durumda olduğu devrim öncesi yıllar. Aslında Sadık Hidayet pozisyon olarak üst bir pozisyonda. Bakan tanıdıkları var. Başbakanla diyalogları iyi, şahla diyalogları iyi ama kendisi böyle bir çıkmazın içerisinde. Çünkü İran'ın durumu çok kötü. Üste de yakın, altta da yakın. O arada bir ezilmişlik var. Yine Sartre'ı biliyoruz hepimiz. Varoluşçuluğun babalarından olarak bilinir. Yani anılır. En meşhur olan isimlerindendir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir anda varoluşçuluğun tırmandığını görüyoruz.
Yani dünyanın yani hep bir, durumuyla
tabii, hani, o küresel kriz, aynen.
Konjektürle doğrudan bağlantılı diyorsun.
Ben en azından ben o şekilde görüyorum. Dilersen Yusuf, çok küçük bir beğendiğim bir dörtlüğü de okumak isterim.
Hay hay, memnuniyetle.
Ez menzili küfür tabe din yek nefes est, vez alemi şek tabe yakin yek nefes est, in yek nefesi aziz ra hoş midar, kez hasili omri yek nefes est. Bu Farsça Hayyam'ın bir dörtlüğü. Burada diyor ki, iman ile inkar menzili arası bir nefestir diyor. Şek ile şüphe, yani şüphe ile daha doğrusu yakin menzili arası bir nefestir diyor. Gel aziz dostum, sen bu bir nefesi iyi hoş tut da diyor. Zaten bize kalan bu bir nefestir diyor. Gerçekten bana bu dörtlük Yusuf bu
çok
kitapta
şey, çok şey anlatıyor.
Bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu, yani yakin ile şüphe arasında, iman ile küfür arasındaki o sınırın bir nefes olduğunu bu dörtlük vesilesiyle daha iyi tefekkür ettiğimi gördüm. Bu nedenle dinleyicilerimizle de bu dörtlüğü paylaşmak istedim.
Çok teşekkür ederiz. Bu program için benim de biraz bahsetmek istediğim bir kitap var. Temmuz yayınlarından çıkan Ali Emre'nin Nurettin Zengi isimli romanı. Kitap Temmuz dergisiyle beraber iyi bir yolda ilerliyor. Biz memnuniyetle takip ediyoruz. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında başlamışlar diye yayınlarına, hem dergi hem de bir süre sonra yayın evi de. Çok başarılı işler yapıyorlar. Tebrik ediyoruz. Daha da iyi olurlar diye düşünüyoruz. Ali Emre'nin öncülüğünde yürüyor Temmuz. Bu romanı da hakikaten normal bildiğimiz romanlar içerisinde ayrı bir yere sahip. Oldukça hacimli bir kitap. Neredeyse 500 sayfaya yakın. Ali Emre bildiğimiz üzere şiir kitapları olan, 1968 Kastamonu doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan. İyi şiirler yazan, yani günümüz şairlerinden birisi. İlk defa bu kitap vesilesiyle onun romancı yönünü de görmüş olduk. Ve hakikaten başarılı bir roman olduğunu ben söyleyebilirim. Kapak tasarımını Necmettin Asma yapmış. Bizim Okur dergimizin kapak tasarımını da o yapıyor. Hakikaten başarılı, söyleyecek çok bir söz yok kapak için. İç dizaynı da başarılı bulduğumu söyleyebilirim ama ufak bir not olarak eklemek isterim. Belki biraz daha farklı bir iç dizayn işlenebilirdi. Hani bana biraz daha böyle sıradan gibi geldi. Onu da belirtmek isterim. Ama kapak tasarımı çok çok hoş. Bu romanı özellikle roman meraklıları için tavsiye ettiğimi söylemek isterim. Temmuz kitapla doğrudan bağlantılı olan Ekin yayınlarından çıkan bir kitaptan daha bahsetmek isterim. Mustafa Akman'ın hazırladığı İbn Arabi kitabı. Bu da oldukça hacimli bir kitap Furkan.
Evet.
Yaklaşık 750 sayfa indeksi kaynakçasıyla beraber. Akademik bir çalışma İbn Arabi ile alakalı. Türkiye'de İbn Arabi hani Diriliş dizisiyle tekrar gündeme geldi. Biliniyor, tartışılıyor ama hani çok böyle üzerinde durulan, okunan bir isim de değil. Bu kitap umarız ona katkıda bulunur. Kelami tartışmalar, sorular, şüpheler alt başlığını taşıyor Mustafa Akman'ın kitabı. İbn Arabi meraklılarına ve özellikle klasik metinler meraklılarına duyurmuş olalım. Bu haftalık programımızın sonuna doğru yaklaştık. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz Okudukça programından hepinize muhabbetlerimizi sunarız. Hayırlı günler dileriz.